Ayrım 4. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Yazarlar: Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Doçent Doktor H. Elif Dağlıoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Sayfa 28. Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanması, üstün yetenekli öğrenciler ve öğretmenlerin eğitimi ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması konularında ulusal ve uluslararası platformlarda sunulmuş çalışmaları ve atölye çalışmaları bulunmaktadır. Araştırmacı, çalışmalarına bağlı bulunduğu üniversite bünyesinde 2014 yılında ilk defa öğrenci almaya başlayan ve Türkiye'deki üstün yeteneklilik alanındaki ilk disiplinler arası program olma özelliği taşıyan Birleşik Üstün Yeteneklilik Çalışmaları isimli yüksek lisans programında yürütmektedir. Ayrıca Türkiye'de üstün yetenekli bireylerin eğitiminin gelişimine katkı verebilmek amacıyla çeşitli eğitsel ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürmektedir. İkinci bölüm. Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Üstün zekalı, üstün yeteneklilerin tanılanması. Örnek olay. Ahmet'i sınıf öğretmeni şöyle betimliyordu. Ahmet sessiz, sakin, anlattıklarımı can kulağıyla dinleyen bir öğrenci. Çok hızlı öğreniyor. 6 ayda göstermiş olduğu ilerleme inanılmaz. Müzik kulağı çok iyi. Teypten dinlediği karma çalgı aletlerinden herhangi birisine tempo tutabiliyor. Çizdiği resimler çok muntazam ve yaratıcı. Matematik ve fen dersinde 2-3 sınıflardan sorduğum soruyu çözebiliyor. Arkadaşları tek haneli sayıları bölmekte zorlanırken Ahmet iki basamaklı sayıları zihninden bölebiliyor. Her iki dersin sınavlarından da tam puan aldı. Bu öğrencinin üstün zekalı ya da üstün yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ancak Ahmet'i nasıl değerlendireceğimi bilemediğim için benden daha deneyimli bir öğretmen arkadaşımla görüştüm. Verdiği yanıt, kişisel gözlem sonuçlarına göre bir öğrencinin üstün yetenekli olduğunu düşünüyorsan o öğrenci kesinlikle üstün yeteneklidir biçimindeydi. Bu cevap beni çok tatmin etmedi. Bir başka öğretmen arkadaşımla görüştüm. Ders başarısını takip et. Matematik, fen ve dil derslerine ilişkin puanları yüksekse üstün yeteneklidir, dedi. Konuyu okulun rehberlik servisi sorumlusu olan öğretmenle görüştüğümde, bir öğrencinin özellikle zihinsel alanda üstün zekalı olduğuna zeka testi sonuçlarına bakarak karar verebiliriz biçiminde açıklama yaptı. Ahmet'in üstün yetenekli olup olmadığını nasıl belirleyebilirim, değerlendirmede hangi yöntemi takip etmeliyim bir türlü karar veremedim. Ülkemizde Ahmet ve benzeri yüzlerce öğrenci ve bir de o kadar kafası karışmış olana anne, baba, öğretmen bulunmaktadır. Seviyesinin üzerinde problemleri çözme becerisine sahip, resim, müzik ve benzeri derslerde başarılı. Davranışlarını gözlemlediğinizde akranlarından daha yetenekli olduğunu düşünüyorsunuz ancak bir türlü şu soruların yanıtını veremiyorsunuz. Ahmet ve benzeri öğrenciler üstün müdür? Üstün olup olmadığına ilişkin bir karar varılırken hangi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır? Bir öğretmen ya da ana baba olarak bir öğrencinizin, çocuğumuzun üstün olduğuna ilişkin vermiş olduğumuz kararlar ne ölçüde doğrudur? Bu ve benzeri sorularla sıklıkla karşılaşırız. Hangi ölçüde göre, nasıl, hangi yöntemi kullanarak ve benzeri birçok soruyu kendi kendimize sorarız. Tanılama, önceden belirlenmiş ölçütlere göre bireyleri sınıflandırmaktadır. Değerlendirme ise tanılamaya göre kapsamı daha geniş bir kavramdır. Objektif ve subjektif kaynaklardan elde edilen verileri belirli ölçütlere göre yorumlayarak bir yargıya varma sürecidir. Değerlendirme sürecinde birbirinden farklı iki tür ölçümden bahsedilebilir. Bunlardan ilki, ölçme konusu olan özelliğin kendisinin dolaysız olarak ölçüldüğü doğrudan ölçmedir. Örnek olarak boy, ağırlık, uzunluk gibi fiziksel özelliklerin ölçümü verilebilir. Bir diğeri ise doğrudan ölçemediğimiz bazı özelliklerin onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka özellikler gözlenerek dolaylı olarak ölçülmesidir. Zeka doğrudan ölçemediğimiz özellikler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze insanların ilgisini çekmiştir. Yazılı kaynaklarda yer aldığı üzere eski Yunanistan'da Eflatun'a ve Çin'de Konfüçyüs'e kadar uzanmaktadır. Söz konusu felsefecilerin her ikisi de zekayı tanrıların insana verdiği bir armağan olarak tanımlamışlar ve üstün zekalı çocuklardan kutsanmış çocuklar olarak bahsetmişlerdir. Zeka kavramı üzerinde uzlaşılan bir tanım olmaması, genel kabul gören bir üstün zeka kavramı oluşturulmasını güçleştirmiştir. Üstün zekalılık kavramı ilk zamanlarda zeka testlerinden alınan puan, ZB ile sınırlı bir üstün zekalılık tanımından, yetenek alanlarının öne çıktığı tanımlamalara doğru bir gelişim seyri içerisinde olduğu görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak üstün zekalılık yerine üstün yeteneklilik terimi daha çok kullanılır olmuştur. Ancak her iki terimin kapsamında daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi farklılıklar bulunmaktadır. Hallahan ve Kaufman'a göre üstün zekalılık, yeteneklilik kavramlarına ilişkin alan, yazında bir fikir birliği oluşmamasının nedenleri, tanımlamaya dahil edilen grupların doğası, üstün yeteneğin göstergesi olduğu düşünülen davranış veya becerinin alt ve üst sınırlarının tam tanımlanamamış olması, üstün yeteneğin nasıl ölçüleceği ve tanımlamada temel alınacak eşik değerin ne olacağına bağlı olarak değişmektedir. Üstün zeka, üstün yeteneğin tanımı, tanılama yaklaşımı, eğitim süreci, eğitim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler ile değerlendirme yaklaşımına temel oluşturduğu için önem taşımaktadır. Üzerinde uzlaşılan bir tanım olmaması, tanılamaya yaş düzeyine, bebeklik, çocukluk, yetişkin, değerlendirilen yetenek gruplarının özelliğine, sözel, sayısal, performans, uzamsal, hazırlanış biçimine, sözel, yazılı veya karma, yetenek alanına, müzik, matematik, resim, değerlendirme biçimine, dinamik, psikometrik, öznel, performans, akademik göre sınıflandırmalar içerisinde bir veya birden fazla alanı ilgilendiren araç gereç, teknik ve yöntemlerle ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bölümde tanılama süreci, tanılamada kullanılan yöntem ve araçlar açıklanmaya çalışılacaktır. Daha sonra tanılamada kullanılan araçlara ilişkin genel bilgiler verilecektir. En son bölümde ise tanılamada yaygın olarak karşılaşılabilecek sorunlar konusu işlenecektir. 1. Tanılama yaklaşımları. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin zeka düzeyi, yaratıcılığı, motivasyon durumu, dil özellikleri ve liderlik becerileri gibi bireysel özelliklerine ilişkin bilgileri toplanmakta ve bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerin zihinsel kapasiteleri ve gizli güçleri hakkında kararlar alınmaktadır. Amaç merak duygusunu giderme veya öğrenciyi etiketleme değil, öğrencinin ihtiyaçları, yetenekleri ve bireye sağlanacak hizmetlerle en iyi örtüşecek hedeflerin seçimini sağlamaktır. Tanılama yaklaşımlarını genel olarak iki başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar, ilki bireysel düzeyde yapılan tanılamadır. Bir diğeri ise üstün yetenekli bireyler için açılmış olan, açılması düşünülen programları öğrenci seçiminde başvurulan tanılama biçimidir. Bireysel tanımlama, öğrencinin üstün yetenekli olup olmadığına karar verilebilmesi için yapılan ölçüm işlemlerini içermektedir. Bireysel değerlendirmede ağırlıklı olarak genel zeka testleri kullanılmaktadır. Özel yetenek veya başarı testleriyle tanımlanamayan veya üstün zeka potansiyellerini yeteneğe dönüştürememiş bazı öğrencilerin genel zeka testleri kullanılarak tanılanmaları bir avantajdır. Ancak bu yaklaşım öğrenciyi yanlış tanılama olasılığıyla tanımlanan üstün zekalı öğrencilerin bir kısmının yetenek profillerinin geliştirilen eğitim programları içeriklerine uymama olasılığını barındırmaktadır. Değerlendirmede kullanılan iki farklı yaklaşımdan bahsedilebilir. Bunlar ölçüt yani mutlak ve norm yani bağıl değerlendirmedir. Programa dayalı tanımlama, üstün yetenekli bireylere yönelik hizmet veren programın hedefleriyle sınırlı bir değerlendirmeye gidilmektedir. Bir başka deyişle, görsel sanat alanında üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim veren bir kurumda, öğrenci alımı için değerlendirme yapılırken programın amaçları göz önünde bulundurulur. Programa dayalı tanımlamada, bireysel tanımlama yaklaşımında kullanılan yöntem ve araçlara başvurulur. Her üstün zekalı çocuğa ayrı bir program oluşturulmasının önüne geçmesi, mevcut programa en uygun adayların belirlenmesinde en seçici yöntem olması yönünde avantajları bulunmaktadır. Ayrıca bir alanda derinlemesine üstünlük sergileyen, farklı kültürel veya alt sosyokültürel ve ekonomik çevreden gelen üstünlerin belirlenmesinde de etkili bir değerlendirme yapılabilmesine olanak sunar. Ancak mevcut açık programlara yönelik değerlendirme öngörmesi sınırlılığıdır. Yani önceden belirlenmiş alanlardaki üstün yetenekli bireylerin değerlendirilmesi öngörüldüğü için diğer alanlardaki üstün yetenekli bireyler göz ardı edilebilmektedir. Tanılamada hangi yaklaşım, yöntem veya ölçüm aracına karar verilirse verilsin, geçerlik ve güvenilirliğin yüksek olması gerekmektedir. Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir. Bir ölçme aracının geliştirmiş bulunduğu konuda maksada hizmet etmesidir. Güvenilirlik, bir değerin bağımsız ölçümler sonucunda kararlılık göstermesidir. Bir başka deyişle, aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçümlerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucun elde edilmesidir. Güvenilir bir ölçme aracı aynı gruba 2 ya da 3 kez uygulandığında gruptaki her kişi bütün uygulamalarda yaklaşık olarak aynı puanı almalıdır. bir anlamda güvenilirlik, geçerliğin bir parçasıdır. 1.1. Norm, bağıl değerlendirme. Norm yani bağıl değerlendirme yaklaşımında bireylerin değerlendirme puanları ölçme aracı norm grubunun ortalamasıyla karşılaştırılır. Standartizasyonu sağlanmış zeka, başarı, yetenek ve yaratıcılık testleri sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda söz konusu testlere ilişkin özet bilgiler sunulmuştur. Zeka testi uygulanma biçimine göre grup veya bireysel zeka testleri olarak ikiye ayrılır. Grup zeka testleri çok sayıda kişiyi çok kısa sürede ve daha az emek harcayarak test etme ihtiyacından doğmuştur. Avantajlarından dolayı genellikle değerlendirme sürecinde tarama sonrası ilk adım olarak kullanılır. Grup testlerinin bir genel açıklaması bulunur. Testi uygulayan, bu açıklamayı test uygulanan kişilere yüksek sesle okur. Veya testin uygulandığı kişiler bunu testin ön yüzünde okuyabilir. Bu testi uygulamak özel bir bilgi ve beceri gerektirmez. Bireysel zeka testleri. Testi uygulayan ile testi alan kişinin yüz yüze bulunduğu testlerdir. Soruları testi uygulayan sözel veya bireysel olarak kişiye sorar ve deneyim verdiği cevapları yine kendisi kaydeder. Testi veren kişi bir yandan test uygularken diğer yandan da test puanlarını tamamlayıcı olarak dikkat, ilgi, motivasyon, cevap verme hızı gibi bireye ilişkin bilgileri de toplama olanağına sahiptir. Ancak uygulaması pahalı ve uzmanlık gerektirir. Ayrıca kültürel sınırlılıklar ve yanlılıkları bulunmaktadır. Başarı testi, bireyin herhangi bir eğitim süreci içinde ya da daha geniş anlamda çevre koşulları altında ne kadar öğrendiğini ölçen testlerdir. Bu testler bireyin ileride ne kadar öğrenebileceğini değil, geçmişte ne kadar öğrendiğini ortaya koymak için kullanılır. Genelde testlerde kavrama, hatırlama ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine odaklanılır. Başarı testleri bireyin değişik akademik alanlardaki becerilerini belirleme açısından önemli ipuçları verebilir. Ancak çeşitli alanlarda öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ile yaratıcı çocukların belirlenmesinde sınırlılıkları vardır. Yetenek testi. Genel ve özel yetenek testleri olarak iki başlık altında sınıflandırılabilir. Genel yetenek testleri, genel zihin yeteneğini ölçmeyi amaçlayan testlerdir. Bu testler mümkün olduğu kadar öğrenme yoluyla kazanılmamış becerileri içeren sorulardan oluşmaktadır. Bireyin kalıtsal gizli güçleriyle çevresel etmenlerin etkileşimi sonucu oluşan ve kişinin yapmaya çalıştığı her işin başarılmasında aynı derecede kendini duyuran genel zihin gücünü ölçmek için hazırlanmış testlerdir. Özel yetenek testleri ile özel ve farklı yeteneklerin ölçmesi amaçlanır. Dar ve sınırlı bir alanda sahip olunan beceriyi ölçmek için hazırlanmıştır. Yaratıcılık testleri, özel yetenek testlerinin bir başka türüdür. Verilen bir durum, olay içinde orijinallik, esneklik, yenilik, akıcılık gibi öğelerin ölçülmesi hedeflenmektedir. Alan yazında birçok standartlaştırılmış zeka, yetenek ve başarı testi kullanılmaktadır. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan söz konusu testlere Stanford, Bine, Bireysel Zeka Testi, Wechsler, Bireysel Zeka Testi, Thurston, Temel Kabiliyet Testi, yani Grup Zeka Testi, Genel Yetenek Test Bataryası ve Torrance, Yaratıcı Düşünme Testi olarak verilebilir. Genel olarak standartlaştırılmış zeka, yetenek ve başarı testlerinin güvenilirliği yüksek testlerdir. Fakat yaratıcılık testlerinin güvenilirliği düşük veya çok düşüktür. 1.2. Ölçüt yani mutlak değerlendirme. Bir diğer değerlendirme olan ölçüt yani mutlak değerlendirme. Bu değerlendirme yaklaşımı norma dayalı değerlendirme yaklaşımına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bireyin başarısının bir başka öğrencinin başarısından bağımsız olarak değerlendirildiği ve kullanılan ölçütün önceden değişmez standartlar olarak belirlendiği değerlendirme biçimidir. Ölçüt yani mutlak değerlendirme yaklaşımının çok geniş bir uygulama alanı vardır. Özellikle son yıllarda popülaritesi artan dinamik veya alternatif yani otantik değerlendirme yaklaşımında bulunan yöntem ve araçlar bu kapsamda yer almaktadır. Dinamik veya alternatif otantik değerlendirme yaklaşımında öğrenme potansiyelinin etkileşimli yollarla değerlendirilmesi öngörülmektedir. Değerlendirme sürecinde öğrenme ve öğrenmeye bağlı ürün çıktısına odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım testlerle bireylerin değerlendirilmesinin tam anlamıyla gerçekleşemeyeceği düşüncesinden doğmuştur. Kuramsal altyapısı çoklu zeka ve Vygotsky'nin gelişimsel alan ile proksimal zon ile ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. Özellikle öğrenci merkezli eğitim anlayışında ihtiyaç duyulmaktadır. Bushnell'a göre Bu yöntemlerin kullanılması, çocuğun güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili varsayımlar geliştirmemize, çocuğa özgün sorulara cevap oluşturabilmemize, çocuğun yetenekleriyle ilgili daha bütünsel bir değerlendirme geliştirmemize, çocuğun ne bildiği ve bildiklerini nasıl kullandığını daha iyi anlamamıza ve çeşitli koşullar altında davranışın etkileşimsel olarak değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu ölçekler nadiren bireyle ilgili teknik bilgi sağlamak için kullanılır. Bunun yerine sıklıkla standartize yöntemlerle elde edilen bilgileri tamamlamak veya desteklemek için kullanılırlar. Bu bağlamda belli başlı araçlar, yöntemler arasında özellik listeleri, gelişim profilleri, öğretmen yapımı başarı testleri, performans görevleri, proje çalışmaları, gözlem veya görüşme yöntemiyle dosya yani portfolyo değerlendirmesinden bahsedilebilir. Gözlem ve görüşme veri toplama amacıyla başlı başına başvurulabilecek bir yöntem olarak veya diğer yöntemleri destekleyici olarak kullanılabilir. Aşağıda her bir araç, yönteme ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Özellik listeleri, aday gösterme. Üstün yetenekli bireylerin fiziksel, sosyal, yaratıcılık, motivasyon durumu, dil gelişimi, liderlik, akademik beceriler ve benzeri bir veya daha fazla alanda özelliklerini içeren listelerdir. Öğretmen veya alan uzmanı tarafından tarama amacıyla veya öğretmen, uzman, aile, akran veya çocuğu yakından tanıyan birilerince çocuğun aday gösterilmesi amacıyla kullanılabilir. Gelişim profilleri, üstün yetenekli çocukların bilişsel, duyuşsal, devimsel, duygusal, gelişim alanlarında performansını gösteren ölçme araçlarıdır. Söz konusu gelişim alanları standartlaştırılmış test bataryaları veya ölçüt bağımlı araçlarla ölçülebilir. Öğretmen yapımı başarı testleri, pratikte çokça kullanılmaktadır. Öğretmen veya alan uzmanlarının hazırlamış olduğu testler, öğretmen yapımı testler olarak isimlendirilmektedir. Öğrencinin çeşitli derslerden aldıkları notlar, öğrencinin üstün olduğu alanlar ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Ancak değerlendiriciler, öğrencileri matematik, fen ve dil gibi derslerden alınan notlara göre karşılaştırdıklarında elde edilen sonuç daha güvenilir olmaktadır. Performans görevleri. Öğrencilerin öğrenme sürecinde karşılaşacakları bir probleme çözüm üretmeleri ya da çelişkili bir durumu netleştirmelerini sağlayan öğrenme durumlarıdır. Bu öğrenme durumları öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmasını gerektirmektedir. Amaç, öğrencinin öğrendiklerini uygulamaya aktarmaktır. Öğrenciyi gerçek yaşam durumuna hazırlaması boyutunda avantajı bulunmaktadır. Değerlendirme ölçütleri öncesinde öğretmen tarafından belirlenir. Performans görevlerinde tek bir doğru cevap yoktur. Çalışmayı tamamlamak için farklı yol ve yöntemlere başvurulabilir. Performans görevi değerlendirilirken öncelikle performans ölçütleri belirlenir. Sonrasında amaçlara karar verilir. Daha sonra performansın ya da ürünün gözlemleneceği ortam oluşturulur. Son aşamada ise çalışmanın ilk aşamasında belirlenmiş ölçütlere göre süreçte sergilenen ürün ya da davranış değerlendirilir. Proje ödevleri önceden belirlenmiş bir süre, bütçe ve plan dahilinde gerçek yaşama benzer işler üzerinde özgün bir ürün ortaya koyabilmek amacıyla yapılan araştırma ve etkinliklerdir. Amaç, öğrencinin bilgi ve yeteneklerini kullanarak yeni ürünler, bilinenden farklı çözümler üretmesini sağlamaktır. Proje ödevlerinin asıl hedefi, bireylerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Performans görevlerinden temel farklılığı, daha uzun vadeli bir planlamayı içermesi ve yenilikçi bir çözüm aranılıyor olmasıdır. Dosya yani portfolyo değerlendirme. Öğrencinin belli bir süreç içerisinde belirli konularda yapmış olduğu çalışmaların veya göstermiş olduğu davranışların düzenli olarak toplanması ve önceden belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesidir. Bu tekniğe başvurulması düşünülüyorsa öncelikle değerlendirme amaçları ve ölçütleri belirlenmelidir. Daha sonra yapılan etkinliklere ilişkin ürünler belirli bir sistematiğe göre dosyalanmalıdır. Belirlenen süre sonunda önceden belirlenmiş amaç ve ölçütlere göre dosyanın içeriği puanlanarak değerlendirme sürecinin tamamlanması sağlanır. Dosya değerlendirmede 3 farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlardan ilki dosya içeriğindeki her dosyanın ayrı ayrı puanlanması ve alınan puanların aritmetik ortalamasının alınması biçiminde yapılanıdır. İkinci yaklaşımda ise farklı performanslara farklı puanlar verilir. Üçüncü yaklaşım ise dosya içeriğindeki çalışmaların tümü birkaç ölçüte göre tek bir puana göre değerlendirilir. Öğrencilerin öğrenmelerinde öz değerlendirme yapmalarına yardımcı olması, bireysel ve grup değerlendirmesine olanak tanıması, değerlendirmenin sürece yayılmış olması ve birden fazla çalışmanın değerlendirme kapsamında yer alması yöntemin en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Ancak puanlama ölçütlerinin belirlenmesi, puanlama yapılması ve elde edilen verilerin analizini yapmak güçtür. Bunun yanı sıra çalışmanın içeriğine bağlı olarak dosyanın tamamlanması uzun süre alabilmektedir. Performans görevi, proje ödevi veya dosya değerlendirme tekniğinde uygulama öncesi değerlendirme ölçütlerinin yer aldığı bir dereceli puan anahtarının yani rubriğin hazırlanması puanlamada nesnelliği arttırır. Dereceli puan anahtarı bir öğrenme etkinliği ya da ürününde sürecin, ürünün tamamı ya da bir bölümünün hangi ölçütlere göre puanlanacağını gösteren bir tablodur. Böyle bir tablo olması hem öğretmeni hem de öğrenciye yol göstericidir. Görüşme. Önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlamaya dayalı, karşılıklı etkileşimli olarak sürdürülen bir veri toplama biçimidir. Görüşme yoluyla deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar ve zihinsel algılar ile tepkiler gibi gözlenemeyenler anlaşılmaya çalışılır. Görüşme yapılacak kişi, sayısı ve konuların neler olacağı araştırma konusuna bağlıdır. Esnek olması, yanıtlanma oranının yüksek olması, sözel olmayan davranışlara ilişkin bilgi toplanabilmesi, ortam üzerinde yüksek düzeyli kontrol sağlayabilir olma, anlık tepkileri gözlemleyebilme, veri kaynağının teyit edilmesi, veri toplamaya çalıştığımız konuda tam ve derinlemesine bilgi edilebilir olması, yöntemin güçlü yönleridir. Özellikle iletişim problemi yaşayan, grup içinde rahat hareket edemeyen, utanan, sıkılan bireylerle ilgili veri toplanırken etkili olarak kullanılabilir. Gözlem. Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış, doğal veya laboratuvar gibi yapay bir ortamda ortaya çıkan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bir araştırmacı herhangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı, kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek istiyorsa gözlem sonucunu kullanabilir. En önemli avantajı araştırılan konuya ilişkin ilk elden doğrudan ortamında veri toplama olanağı sunmasıdır. Ancak kontrolün araştırıcının elinde olmaması, sonuçların sayısallaştırılmasının güç olması, büyük gruplara ilişkin veri toplamanın güç olması, araştırıcının ortamda bulunmasının araştırma gizliliğini ortadan kaldırması, gözlemlenen bireylerin gerçekçi davranışlara girmemesi gibi sınırlılıkları mevcuttur. Gözlem yaparken video kayıt cihazı gibi teknolojik cihazların kullanımı bir gözlemde birden fazla bireye ilişkin veri toplanmasına yardımcı olabilmekte ve gözlem güvenilirliğini yükseltmeye başvurulabilmektedir. Ölçüt değerlendirme kapsamında yer alan araçlar, yöntemler, normal öğrencilerin yanı sıra standartize testlerle tam olarak ölçümlenemeyen, kültürel, ekonomik veya dilsel olarak farklı çevrelerden gelen, bir alanda derinlemesine üstünlük sergileyen veya birden çok farklı üstünlerin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Yukarıda sıralanan yöntemlerden her birinin güçlü ve farklı durumlara göre ağırlıklı olarak kullanıldığı alanlar vardır. Kullanılacak yöntem ve araca karar verilirken program hedefleri, katılımcı sayısı, değerlendirme yapılacak alanlar gibi birçok etmen birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. Değerlendirilecek alanla ilgili bir örnek verilecek olursa, öğrenci dosyası veya öğrenci ürününün değerlendirilmesiyle okumaya hazırlık düzeyi, akademik gelişim, ilgileri, motivasyon düzeyi ve benzeri alanlarda öğrencinin genel profili detaylı olarak belirlenebilir. Oysa yazılı kağıtların değerlendirilmesiyle öğrencinin ilgi, motivasyon ve yazma becerilerine ilişkin bilgi edinilir. Öte yandan görüşmelerde öğrencinin dil ve konuşma becerileri, sosyal gelişim düzeyi, motivasyon ve ilgileri hakkında detaylı bilgiler elde edilebilir. Ölçüt değerlendirme kapsamında kullanılan araçların kullanım kolaylığı, çabuk üretilebilir olması, kullanılması için uzun soluklu bir eğitime ihtiyaç duyulmaması gibi birçok avantajı vardır. Ancak sonuçlar yorumlanırken geçerlik ve güvenilirliklerin düşük olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda kullanılan ölçme araçlarının yöntemlerinin güvenilirliğinin yükseltilebilmesi amacıyla gözlemciler arası güvenilirlik ve gözlem içi güvenilirlik çalışmalarına başvurulabilir. Gözlemciler arası güvenilirlik, iki bağımsız gözlemcinin birbirinden bağımsız ancak eş zamanlı olarak hedef davranışın olup olmadığına ilişkin yapmış oldukları karşılaştırmadır. Bir diğer ifadeyle, birey, materyal, iki farklı değerlendirici tarafından eş zamanlı ve birbirinden bağımsız olarak değerlendirilirler. Sonuçların benzerliği oranında güvenilirlik düzeyinin yüksekliğinden bahsedilebilir. İdealde %80 ve üzeri olması beklenir. Gözlem içi güvenilirlik, güvenilirliği yükseltmek için başvurulabilecek bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde daha önceden seçilmiş ve değerlendirilmiş birey, materyal, belirli bir süre sonra aynı değerlendirici tarafından tekrar değerlendirilir. Sonuçlar gözlemciler arası güvenilirliğe benzer biçimde değerlendirilir. Yani değerlendirmeler arası benzerliğin %80 ve üzerinde olması hedeflenir. Benzerliğin düşük olduğu durumlarda değerlendirme tekrarlanmalıdır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 37.